Yuhanna 11. bölüme geldik. Konu ise Beytanya'da Lazar adında birisini ölümden diriltiyor ki bu onun 6. işidir. Yuhanna'nın bakış açısını yakalamak için kısa bir ara vermek istiyorum. Yuhanna'nın ilk 10 bölümünde Mesih kendisini sürekli genişleyen bir çember içerisinde tanıtmıştı. Bu Mesih'in ve de öğrencilerinin konuk olarak çağrıldıkları Kana köyündeki bir düğünde başlamıştı. Öğrencileri ona iman ediyorlardı. Yahudilerin çardak bayramı ve tapınağın açılışını anma bayramı kutlamalarında tüm İsrail ulusu onun önündeydi. Kendisini İsrail ulusuna sundu ama İsrail ulusu İsa Mesih'i kabul etmedi. Yuhanna 5. bölüm 16. ayette onun işlerini kabul etmediler. Yuhanna 8:58-59'da onun yani İsa Mesih'in sözlerini kabul etmediler ve Yuhanna 10. bölüm 30 ve 31. ayetlerde onun kendisini kabul etmediler. Bu bölüm bir tür ara bölüm görevi görmektedir. İsa'nın halka yönelik açık hizmeti sona ermiştir ve şimdi çok daha özel bir hizmete başlamıştır. Bundan sonra İsa'yı İsrail ulusunu bırakmış ve özellikle bireylerle ilgilenirken görüyoruz. Bu olay Yahudilerin tapınağın açılışını anma bayramı ile Fısıh bayramı arasında kalan bir zaman içerisinde meydana gelmiştir. Büyük bir olasılıkla Aralık ile Nisan ayları arasında gerçekleşmiş olmalıdır. İncil'in Yuhanna kesimi bizi adım adım doğruya yaklaştıran bir kitaptır. Her yeni bölüm bir önceki bölüme göre bizi bir üst aşamaya çıkartır. Hatırlayacaksınız, Yuhanna bu kitabı yazmasının amacını şu sözlerle dile getirmiştir. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Ve yine Yuhanna'nın başlangıç sözlerinde olduğu gibi başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bu tanrısal söz beden olup aramızda yaşarken onun bu yüce kişiliği onun mucizeleriyle verdiği örneklerle ve yaptığı konuşmalarla kendisini gösteriyordu. Burada sorulacak büyük soru şudur. İsa ölüyü ölümden diriltebilir mi sorusu. Dünyanın hangi dinine bakarsanız bakın, en büyük sorulardan biri olarak ölüm sorusunu görürsünüz. Ölüm büyük bir sırdır. Yaşam da büyük bir sırdır ama insan ölümden dirilmeyecekse, o zaman yaşamın gerçekten bir anlamı olmadığını söylememiz gerekecektir. Şu anda dünya dinlerine sorulacak en önemli soru ölüm üzerinde bir gücünün olup olmadığıdır. Liberal görüşlü tanrı bilimciler mucizeleri çoktan yok saymışlardır. Kutsal kitapta hiçbir mucizenin bulunmadığına inanmaktan çok mutludurlar. Onların mucizelere inanmaması herhangi bir bilimsel nedenle değil ama mucizelerin olmayacağını olan inançları nedeniyledir. Bugün dünyada şöyle bir inanç dolaşıyor. Ben ölümden sonraki yaşamla ilgili bir dine değil, şimdiyi ilgilendiren bir dine inanıyorum. Cennette verileceği vaat edilen parselleri aramıyorum. Teoride değil ama köfte ekmek gibi elle tutulur bir din istiyorum. Evet değerli dostum, böyle bir şeyi ben de istiyorum ama aynı zamanda umut veren bir inanç istiyorum. Her ne kadar burada, bu dünyada, şimdi bize birçok bereketler veriliyorsa da asıl ve en büyük bereket Mesih İsa'da elde ettiğimiz sonsuz yaşamdır. Ölüler bir gün dirilecek mi sorusu çok pratik bir sorudur. İnsan yaşamı çok kısadır. Kısacık bir gün benzerliğindeki yaşam sonsuzlukla kıyaslandığında gözle görülemeyecek bir noktadan daha da küçüktür. Geçenlerde bir kilisede çok sevilen bir Mesih imanlısının cenaze törenini düzenlemiştim. Ölen kişinin karısıyla annesi de oradaydı. ölülerin bir gün dirileceklerine olan inançları her şeyden daha kesindi. Diri bir umutları vardı. Biz de çok değerli sevdiğimiz kardeşimiz Münir'i kaybettiğimizde bizim de diri bir umudumuz vardı ve vardır. Çünkü onun Rabbin yanına gittiğini biliyoruz. Evet, bu ailenin de diri bir umutları vardı. Kendileri de Mesih inanları olduklarından imanlıların bir gün ölümden dirileceklerine kesin bir şekilde inanıyorlardı. Eğer mezarlıkta bir cenaze törenine katılıyor ama ölülerin dirileceğine inanmıyorsanız karanlıkta keman çalıyor ve yağmur altında şarkı söylüyorsunuz demektir. Günümüzün tarikatlarına baktığımızda her çeşit kuru gürültüyü görmek mümkündür. Ama hiç kimse ölüyü diriltmeye kalkışmıyor. Bu tarikatlardan bazıları ölüleri diriltebildiklerini iddia ediyorlarsa bile, şimdiye kadar hiçbir zaman dirilttiklerini iddia ettikleri cesedi ortaya çıkaramamışlardır. Maalesef ne yazık ki bazen İsa Mesih'in adını kullanarak da bu türden safsatalara girenler vardır. İsa Mesih hasta bir kimseyi iyileştirdiği zaman iyileşen şey o hasta kişinin bedeniydi. Yine bir ölüyü ölümden dirilttiği zaman diriltilen şey ölünün bedeniydi. Dinlerin birçoğu bu dünya ile ilgili çok şeyler vaat ederken gelecek dünya ile ilgili çok şeyler söylemezler. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bu aynen bir kimseyi kısa bir tur vaadiyle uçağınıza bindirip havalanmaya ama uçağı yere nasıl indireceğinizi bilmemenize benziyor. Mesih inanlılarının en büyük umutlarından bir tanesi değerli dostum, ölülerin bir gün ölümden dirilecekleridir. Ve bugün Mesih İsa'ya iman eden bir kimse bu dünyadan göç ettiği zaman onun bedeni toprağa gidiyor ama onun ruhu Rabbine gidiyor. İncil'in müjde kesimleri bize İsa'nın en azından 3 kişiyi ölümden dirilttiğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi daha yeni ölmüş olan 12 yaşında bir kız çocuğuydu. İkincisi cenazesi mezarlığa doğru taşınmakta olan genç bir delikanlıydı. Üçüncü olarak da orta yaşlarda olduğu tahmin edilen ve 4 gündür ölü olup mezara konmuş olan Lazar adlı bir adamdı. Bunların hepsi de çeşitli yaş gruplarından geldikleri halde ölümden diriltilmişlerdi. Burada çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ölümden dirilen bu kimselerin hiçbiri sonsuzluğa dirilmemişlerdir. Sadece yeniden yaşama geri getirilmişlerdir ve belli bir zaman daha yaşadıktan sonra yeniden ölmüşlerdir. Oysa sonsuzluğa giden diriliş bambaşka bir diriliştir ve Pavlos bu dirilişle ilgili olarak 1. Korintoslar 15, 42-44. Ayetlerde şu sözleri söylemektedir. Ölümden diriliş de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Doğal bir beden olarak gömülür, ruhsal bir beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. İsa'nın ölümden dirilttiği bu kimseler yaşama geri getirilmişler ama hiçbirine ruhsal ve yüceltilmiş bedenler verilmemişti. İsa Mesih ölümden dirilenlerin yani dirilerek göksel bir bedene kavuşanların birincisidir. Gerçek diriliş onunkisidir. Her biri sırası gelince dirilecektir. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Rabbimiz İsa Mesih şifa mucizelerini çeşitli yöntemlerle gerçekleştirirken, ölüyü yaşama geri getirme mucizelerini hep aynı yöntemle gerçekleştirmiştir. Onları sanki ölüler kendisini işitiyormuşçasına onlara seslenerek, onlarla konuşarak diriltmiştir. Onun niçin bu yönteme başvurduğunu biliyor musunuz? Çünkü ölüler İsa Mesih'in sesini duyarlardı ondan. Sanımca İsa Mesih bir bağırış sesiyle geri geldiği zaman her birimiz kendi adımızın çağrıldığını işiteceğiz. Çünkü o zaman o bizi ölümden sonsuz yaşama çağıracaktır. Yuhanna 11. bölümle ilgili bu kadarlık bir açıklama yeterlidir sanıyorum. Şimdi ayetlerimizi incelemeye başlayabiliriz. Beytanya'dan Lazar adlı bir adam hasta düşmüştü. Meryem'le kız kardeşi Marta da oralıydılar. Hasta Lazar, Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla ayaklarını silen Meryem'in kardeşiydi diyor Yuhanna 11. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Dikkat ederseniz Beytanya Meryem'in köyüydü. Yuhanna ve dolayısıyla Meryem'le ilgili bu kayıtlar İsa'dan sonra 90'lı yıllarda yazıldığına göre o günlerde dahi İsa'nın ayaklarını hoş kokularla mesheden Meryem'i tanıyanlar hala hayattaydılar. Meryem'in kırdığı kutudan dağılan hoş kokular bugün bile hala yeryüzüne yayılmaya devam etmektedir İncil aracılığıyla. İsa Mesih, Meryem'in yapmış olduğu bu hareketinin İncil'in her duyurulduğu yerde hatırlanacağını söylemişti. Bu Meryem, tabii ki İsa'nın annesi Meryem değildir. Çünkü İncil'de birkaç Meryem'den söz edilmektedir. İşte bu Meryemlerden bir tanesi budur. Benim görüşüme göre ismi bilinmeyen sıradan birçok Mesih imanlısı Rabbe olan bağlılıkları nedeniyle Meryem gibi ellerindeki değerli kaymak taşlarını kırmaktadırlar. Böyle yaptıklarından dolayı bunlar cennette sanımca günümüzde birçok kimselerce tanınan ünlü İncil vaizlerinden daha çok tanınacaklardır. Beytanya Marta'nın da köyüydü. Rabbimiz İsa Mesih onların evini daha önce de ziyaret etmişti. Marta İsa oradayken sürekli olarak mutfak işleriyle yemek için hazırlık yapmakla ilgilenmişti. İsa da ona mutfak işlerini bir yana bırakıp yanı başına oturmasını ve söylediği sözlere kulak vererek ruhunu doyurmasını söylemişti. Evet, Beytanya Meryem ile Marta'nın köyüydü. Değişik yetenekler ve armağanlar vardır. Bazı kadınlar diğer kadınlara göre ev işlerinde çok yetenekli ve hünerlidirler. Kadın hakları konusunun sıkça gündeme geldiği bu günlerde ben aile içerisindeki anne veya kadından daha büyük başka bir patronun bulunduğuna inanmıyorum. Kadın istemezse sizi mutfağa sokmayabilir, aç kalabilirsiniz. Yine kadın ev temizliği yaptığı zaman evin diğer fertlerini özellikle de erkekleri dışarıya, kahveye, oraya buraya göndermiyor mu? Tüm mutfağın ve evin hesabı kadından sorulur. Mesih imanlısı olan birçok kadının çağrısı da aynen böyledir. Tabii bunu her yöre için, her aile için söyleyemeyiz. Ama genelde böyledir ve böyle olması da gerekli. Bazı kadın inanlılar dış hizmetlerde bulunurlar. Kiliselerde, pazar okullarında öğretmenlik yaparlar. İnanlı topluluğunun çeşitli hizmetlerinde yer alırlar. Hem kendi evinde hizmet eden bir kadın, hem de dışarıda görev yapan, çalışan bir kadın da Rabbe hizmet edebilir. Kutsal Ruh, hizmetlerin çeşitliliğine göre insanlara çeşitli armağanlar dağıtır ve itaatli olan Mesih inanlıları, kadın olsun erkek olsun, bu armağanları Rabbi yüceltmek için kullanırlar. Kız kardeşler, "Ya Rab, sevdiğin kişi hasta diye İsa'ya haber saldılar," diyor 3. ayette. Bu insanlar alçak gönüllü insanlardı ve İsa'dan herhangi bir ricada veya istekte bulunmuyorlardı. İsa'ya sadece sorunu anlatıyorlar ve sorunun nasıl çözüleceğini İsa'ya bırakıyorlardı. Dua toplantılarında sık sık inanlıların Rab'den hastaları iyileştirmesini istediklerine tanık oluyorum. Her tarafta oluyoruz değil mi? Rab bizim ne zaman hizmetçimiz oldu? O bizim bavullarımızı taşıyan hamal mıdır? Hayır. O bu yollarla işlemez. Meryem ile Marta Rab İsa'yı çok iyi tanıyorlardı. Bu nedenle onu hiç zorlamadan haberdar etmek ve çözümü kendisine bırakmak istiyorlardı. Bu nedenle de İsa'ya "Rab, sevdiğin kişi hasta" diye haber gönderdiler. Kimdi İsa'nın sevdiği bu kişi? Lazar'dı. Kurtarıcı Mesih Lazar'ı seviyordu. Pavlos da Galatyalılar 2:20'de Tanrı'dan "beni seven Tanrı" diyerek söz eder. Yuhanna da İncil'de kendisini İsa'nın sevdiği öğrenci diye tanıtır. Elçi Petros İsa'nın bizi sevdiğini söyler. Evet, İsa seni ve beni de sever kardeşim. İman yoluyla Tanrı'nın çocuğu olan herkesi İsa sever. İsa bunu duyunca "bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak" dedi. Ama Tanrı'nın yüceliğini belgeleyecektir. Öyle ki bu hastalıkla Tanrı'nın oğlu yüceltilsin. 4. ayet. Bu olay sırasında İsa Beytanya'da değildi. Bu nedenle ona bir haberci göndermişlerdi. Bazı insanlar Mesih inanlısının hiçbir zaman hasta olmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu elbette ki saçma bir düşüncedir. Hastalık Rabbin isteğiyle midir? Keşke Lazar burada olsaydı da size bu konuda bildiklerini anlatsaydı. Hastalık Tanrı'nın sizi sevmediğini gösteren bir belirti değildir değerli kardeşim. Süleyman Peygamber Vahiz kitabının 9. bölümünün 1. ayetinde şöyledir. Çünkü bunun hepsini araştırmak için hepsini yüreğime koydum. Doğru kimseler ve anlayış sahibi adamlar ve onların işleri Tanrı'nın elindedir. Sevgi mi yoksa nefret mi? İnsan onu bilmez. Her şey onların karşısındadır. Diğer bir deyişle, Tanrı'nın bir kimseyi sevip sevmediği, o kimsenin içinde bulunduğu koşullara bakarak belirlenemez. Yargılamaya hiç hakkımız yoktur. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayalım. Rabbin gelişini bekleyin. Karanlığın gizlediklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki amaçları ışığa çıkaracak olan odur diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 4:5'te. İsa Mesih Lazar'ı hastayken de seviyordu. Sadece bu kadar da değil, İsa Lazar'ın ölmesine dahi izin verecekti ama onu hala seviyordu. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi diyor Yuhanna 11. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Öyleyken Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde 2 gün daha kaldı. O sizi, yani İsa Mesih sizi her zaman, her durumda seviyor kardeşim. Bundan emin olabilirsin. Gerçekten hasta olsanız da olmasanız da onun size olan sevgisi değişmez. Onun sizi sevmesine engel olamazsınız. O sever çünkü kendisi sevginin kaynağıdır. Belki bazı zorlukların ve tersliklerin üzerinize gelmesine niçin izin verdiğini zaman zaman düşünmüşsünüzdür. Niçin böyle bir ters olay veya gelişmeler sizin başınıza geldi ve Tanrı buna izin veriyor? Bunu ben bilmiyorum ama onun sizi sevdiğini çok iyi biliyorum. Siz bir Mesih imanlısı olsanız ya da olmasanız o yine sizi seviyor. Onun sizi sevmesine engel olamazsınız. Evet, güneşin parlamasına engel olamazsınız ama eğer isterseniz güneş ışığından saklanabilirsiniz ama Tanrı'nın sevgisinin üzerine bir şemsiye açamazsınız. Tanrı'nın sizi sevmesinden kaçamazsınız. Bunun için Rabbe hamdolsun, o bizi sevdiği için bizler de her çeşit sorunumuzu, derdimizi cesurca onun önüne getirebilmeliyiz. Cesurca derken neyi kastediyoruz? Tanrı'nın önüne açık sözlülüğümüzle, yürekten gelen dualarla, kendi ana dilimizde yakarışlarımızla gelmeliyiz. Çünkü bunun tersini yaparsak sadece kendimizi kandırırız. Böyle yapmakla ne Tanrı bizi işitir ne de ettiğimiz sözde dualarımız bize bir yarar olur, yarar getirir. Böyle bir yaklaşım biçimsellik ve kuru dinciliktir. Hayır, önce doğru düzgün dua etmeyi, Tanrı'yla konuşmayı öğrenmeliyiz. Zaten dua Tanrı'yla konuşmak demektir. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor ve biz Rabbin sözünü okuduğumuzda Tanrı bize bu sözü aracılığıyla konuşuyor. Biz de dua ile Tanrı'ya konuşuyoruz. Dua, evet, Tanrı'yla konuşmak. Yüreğimizde olan derdi, canımızda olan arzuları, kaygılarımızı, korkularımızı Tanrı'ya getirip söylüyoruz. Ve bunu öğrenmemiz lazım. Ancak bundan sonra onun bereketlerini gönenebiliriz. Hayatımızda karşılaştığımız zorluklar ve terslikler bizim imanımızı sınırlar ve bizi Rabbin önüne duaya götürürler. Musa peygamber de İsrailoğulları Mısır'dan çıkıp çölde ilerlerken karşılaştıkları sorunları sürekli olarak Rabbin önüne getirmiş, bu zorlukların kaldırılması için sürekli olarak Tanrı'ya haykırmıştır. Hizkiya da Asurlulardan aldığı tehdit mektubundan sonra bunu dua yoluyla Rabbin önüne getirmiştir. Vaftizci Yahya'nın öğrencileri de yürekler acısı haberi, Yahya peygamberin başının kesildiği haberini duyurmak için İsa'ya gelmişlerdi. Kardeşim, hangi durumda olursak olalım, bir ölüm olayında çok büyük bir sıkıntı ve acı anında dahi Rabbe güvenebiliriz. O bize sabrı öğretiyor. O bize dayanmayı öğretiyor. O bize her şeyde bizim iyiliğimiz için çalıştığını öğretiyor. Hayatımızda karşılaştığımız acı ve sıkıntılarda gözyaşları, acı ve üzüntüleri yan tarafa atabilmeli ve bunların ötesindeki düzlüğe, Rabbim bu tecrübelerle bize kazandırmak istediği bereketlere bakmalıyız. Çünkü Tanrı'nın her meydana gelen olayda kesin bir hedefi vardır. Tanrı çektiğim bu sıkıntılarla benim ya da bizim için neleri tasarlıyor? İşte bunları düşünmeli ve öğrenmeliyiz. Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak ama Tanrı'nın yüceliğine ve dolayısıyla Tanrı oğlunun yüceltilmesine yarayacak. İsa bu olayın yaşanmasına izin vermişti çünkü bu olay aracılığıyla sonuçta Tanrı'ya büyük bir yücelik gelecekti. Evet, bizler evrenin merkezinde bulunmadığımızı, her şeyin yönetimini elimizde tutmadığımızı bilmeliyiz. Yaşanan her bir olay Tanrı'nın izniyle olur. Onun izni olmadan hiçbir gelişme, hiçbir olay yaşanamaz. Ve yaşanan her olay ister iyi ister kötü olsun Tanrı'nın izniyle olmuştur ve Tanrı bu olaylar aracılığıyla kendisine yücelik verilmesini amaçlamıştır. Dikkat ederseniz Rabbisel Mesih Marta'yı da seviyordu. Bazen Marta'yı gereğinden fazla eleştiriyoruz. Marta üzerinde yapılmış yorumların büyük çoğunluğunda Marta Rabbi dinlemeyi bırakıp mutfak işleriyle uğraşmayı tercih ettiği gerekçesiyle eleştirilir. Marta böyle yapmakla belki de çok daha iyi bir şeyden kendisini yoksun bırakmıştı ama Marta'nın böyle yapmış olması Rabbisa'nın ona olan sevgisini hiç mi hiç azaltmamıştır. İsa Mesih'in Lazar'ın ölmesine izin vermiş olması sevgisizlik gibi görünüyor, öyle değil mi? Hayır, burada bize verilmek istenen bir mesaj vardır. Rabbisa Mesih yeryüzünde kendi duygularıyla değil, babanın isteğine göre hareket ediyordu. İnsan duygusallığına kalsaydı, İsa bir an önce Beytanya'ya gider, Lazar daha ölmeden onun iyileşmesi için gerekenleri yapardı. Ama o, Lazar'ın ölmesine bilerek izin vermiştir. Değerli dostum, Tanrı bazen sevdiklerimizin göçüp gitmesine izin verir. Onun bunu belirli bir amaç doğrultusunda yapmış olduğunu kabullenmek durumundayız. O yaptığı her şeyde mükemmel ve hatasızdır. İsa hiçbir zaman duyguların etkisinde kalarak hareket etmemiştir ve etmez. Bizler ise hemen şımarıyoruz değil mi? Çoğu zaman duygusal tepkilerde bulunuyoruz. Oysa İsa Mesih sevgiyle hareket ediyor. Onun insanı seviyor olması hem Tanrı'nın yüceliği için hem de bizim iyiliğimiz içindir. Sonra öğrencilerine yine Yahudiye'ye gidelim dedi. Öğrenciler, öğretmen dediler. Daha kısa süre önce Yahudiler seni taşa tutmak istediler. Yine mi oraya gidiyorsun? Yuhanna 11, 7 ve 8. ayetler. Buradaki yine dönelim sözcüğüne dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa Mesih daha önce oradaydı ve gelen baskılar nedeniyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ama şimdi yine öğrencilerini yanına alarak o tehlikeli bölgeye geri gitmek istiyordu. İsa şu yanıtı verdi. Günde 12 saat yok mu? Gündüz gezen sendelemez çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece gezen sendeler çünkü kendisinde ışık yoktur. Yuhanna 11, 9 ve 10. ayetler. Günün 12 saati vardır ve siz bunu değiştiremezsiniz. Baba Tanrı oğula yapmasını istediği bir görev verdiği için hiçbir şey veya kimse onu durduramazdı. Burada büyük bir ilkeyle karşılaşıyoruz. Tanrı her insana yerine getirmesi gerektiği bir yaşam görevi vermiştir. İnsan güneşin batmasına nasıl engel olamıyorsa kendisine ayrılan ömrünün sona ermesine de engel olamaz. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki o bu işi tamamlayıncaya kadar bize herhangi bir zarar gelmesine izin vermeyecektir. Eğer Tanrı'yı izleyen biriyseniz o zaman şeytan da dahil olmak üzere hiç kimse Tanrı'nın sizin yaşamınıza yönelik tasarlarını bozamayacaktır. Ne var ki onu izlemekten geri kalmak inanlı için tehlikeli olabilmektedir. Çünkü o dünyanın ışığı olduğundan onu izlememek karanlıkta kalmak demektir. Onunla birlikte en tehlikeli bölgelere gidebilir ama hiçbir zaman zarar görmezsiniz. Yapmanız için verilen görevi gecikmeli de olsa yerine getirecek ve tamamlayacaksınız. Ama eğer karanlıkta yürürseniz dışarıda karanlıkta durursunuz. Bu durumda eninde sonunda tökezleyecek yere düşeceksiniz. Beytanya'da ölüm vardı. Eğer o karanlık zaman içerisinde ışık isteniyorduysa bu durumda İsa'nın oraya kesinlikle gitmesi gerekiyordu. Çünkü o dünyanın ışığıdır. İsa Mesih sözlerine şöyle devam etti. Dostumuz Lazar uyuyor, ben onu uyandırmaya gidiyorum. Öğrenciler, Ya Rab uyuyorsa kurtulacaktır diye karşılık verdiler. İsa onun ölümünden söz ediyordu ama onlar uykuya daldığından söz ettiğini sandılar. Bunun üzerine ise açıkça Lazar öldü dedi ve ben orada bulunmadığıma sizin açınızdan seviniyorum. İman edesiniz diye. Şimdi kalkın ona gidelim. Yuhanna 11-15 ayetler arası. İsa Lazar'ın uyumakta olduğunu söylediği zaman öğrencileri onun bu sözle ne demek istediğini anlamamışlardı. Bu noktayı bugün de birçokları anlamadığından insanlar Lazar'ın can uykusunda olmuş olabileceğini söylüyorlar. Değerli dostum, uyku her zaman beden içindir, can için değildir. Bu gerçek hem bu dünyadaki uyku hem de ölüm uykusu konusunda geçerlidir. Ölüm ayrılık demektir. İnanlının bedeni toprak içerisinde uyumaktadır ama ruhu İsa Mesih'in yanına gitmiştir. Çünkü bir Mesih imanlısı için bedenden ayrılmak Rab'le birlikte olmak demektir. İsa kutsal yazılarda uyuyanların ilk turfandası yani ölülerden dirilen ilk kişi olarak tanıtılır. Bu İsa bugün bir yerlerde uyuyor demek değildir. O bugün yüceltilmiş olan yani ölümden dirildiğinde kendisine verilmiş olan bedeni içerisindedir. İnanlı kişi bu dünyada öldüğü zaman onun bedeni toprağa ama ruhu Rabbisa'nın yanına gider değerli dostum. İmanlı için ölüm bedenin uyumasıdır. Uyumaktan korkuyor musunuz? Korkmamalısınız. Uyku dinlenmektir. Yenilenmek, tazelenmek için başvurulan dinlenmedir. Gelen yeni gün için yapılan hazırlıktır. Bir Mesih imanlısının ölüm için kullanıldığında uyku sözcüğünden daha güzel bir sözcük bulamazsınız. Ölümde beden Rab tarafından uyandırılmak üzere uykuya yatırılır. Uyuyan kişiyi uyandırmak için çalar saati olan tek kişi Rabbisa Mesih'tir. Ölüleri sadece Rabbisa Mesih diriltebilir. Bir gün Rabbisa Mesih gelecek ve bizler yeni bedenlerimizin içerisinde uyandırılacağız. Diriliş sözcüğü Yunanca'da anastosis sözcüğüdür ve ayağa kalkmak demektir. Ünlü İngiliz profesörlerinden Lewis, dirilişin fiziksel olmaktan çok ruhsal bir olay olduğunu düşünenlerle alay etmek için şu soruyu sormuş. Eğer ayağa kalkan ruhsa nasıl bir durum alıyor? Bu soruya yanıt verilmelidir. Hayır, diriliş ayağa kalkmak demektir ve her zaman bedenle bağlantılı olarak kullanılır. Ruh hiçbir zaman ölmez, aynı zamanda uyumaz. Uyuyan beden olduğuna göre uykudan uyanacak olan da bedendir. Ölüm bedenle ilgili korkunç gerçeklerden birisidir. Ama unutmayın ki ölümden diriliş de bir gerçektir. İnsan ölüm olayı ile burada ayrılır. Hastanelerde bile ölümle ilgili olarak bir son vardır. Doktorlar hastanın başında ellerinden gelen her şeyi seferber edip hastayı iyileştirmeye çalışırlar ama hasta ölünce bütün bu çalışmalara ve tedavilere son verilir. Ölüm geldiği zaman onlar için artık yapacak bir şey kalmaz. Ölüm karşısında bilim çaresizdir. Bu yönde insanın iflas ettiği yerde İsa başlar değerli dostum. Ölümden diriliş de bir gerçektir. İkiz diye anılan Thomas öğrenci arkadaşlarına haydi biz de gidelim dedi. Böylece onunla birlikte ölelim. Yuhanna 11 ayet 16. Thomas karamsar biri değil mi? İsa ile beraber kendisinin de öleceğini zannediyordu. Aslında İsa ile ölmeye hazır ve istekliydi. Petrus gibi bunu yürekten istiyordu. İsa oraya vardığında Lazar'ı 4 gün önce mezara konmuş buldu. Betanya, Yeruşalim'e yakındı. Yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaydı. Yahudilerden birçoğu erkek kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişlerdi.